Kardeşler hepinize hayırlı akşamlar. Allah gecenizi mübarek etsin. Demin yayınladığım derste de olduğu gibi Hoca Efendi anlatırken tane tane ayetlere de giriyor, meselelere de giriyor. Adem'le İblis'in kıssasını sürekli gündeme getiriyor. Bunu gündeme getirmemizin sebebi İblis'in bize tam bir düşman olduğunu ve Allah Azze ve Celle'den bizlere üstün gelebilmesi için istediği birçok şeyler var. Ben bunları nasıl yeneceğim diyorsun. Senin bana yardım etmen lazım. Ömür istiyor, kıyamete kadar veriyor. Yer istiyor, istediği yeri veriyor. Ve Allah Azze ve Celle'den alacaklarını aldıktan sonra Ademoğlunun diyor her tarafından kuşatacağım. Ve sana diyor çok az şükreden bulacaksın diyor. Ama senin ihlaslı kulların müstesna diyor. Allah Azze ve Celle de ayet-i kerimelere baktığımızda sana kim uyarsa ben de onları cehenneme dolduracağım diyor. Allah bizi şeytandan, şeytanın şerrinden, avanelerinden, vesvesesinden, desisesinden korusun kardeşlerim. İnsan her yönünü, her meselede, her şekilde denenir. İblis hiçbir zaman uyumaz. Hakikaten uyumaz. Düşünün, uykuda bile ihtilam olmamıza sebep, kabus görmemize sebep, korkmamıza sebep yine iblistir. Biz uyusak bile Allah'ın laneti üzerine olsun, Allah ondan bizi korusun, iblis uyumuyor. Muhakkak bir şeyimizden uğraşıyor. Bunu güzel yakalamak gerekiyor. Şimdi kardeşlerim, geçmiş ümmetlerin kitaplarının tahrifine baktığımızda göz önüne gelen nedir? Göz önüne gelen kayıt altına alınmaması, aktarırken Allah'ın ayetlerini, peygamberin açıkladığı sözlerin kayda alınmaması, yani silsile yolu dediğimiz var ya, şu raviler zinciri, ne Zebur'da, ne İncil'de, ne de Tevrat'ta. Bunları bulmamız mümkün değil. Bunu anlatabildim mi? Ha, neden olmamış, neden tutulmamış, bunu konuşacak değiliz. Biz bizimkine bakarız. Allah onları neden korumayı vaat etmemiş, vahiy değil mi? Bunu da konuşamayız. Aleyküm selam ya Rabbi. Ama indirmiş olduğu bu vahiyi koruyacağını söylüyor. Onun için Yahudilerin bizlere bazı hasetleri var kardeşlerim. Aynen aramızdaki selama haset duydukları, namazın akabinde amin sesiyle mescidin inlemesindeki rahatsızlıkları olduğu gibi bizim dinimizi salimen yaşamamızda da rahatsızlıkları vardır. Neden rahatsız olmasınlar ki? Bizler eğer sahabeyi adaletli olarak ele almazsak, onları sevmezsek, onları tanımazsak, onlara taan eder. Öyle mi dedeciğimiz? Tamam dedeciğim. Aleykümselam. Dinimizi anlamamız da zor. Tabii, inşallah. Şimdi Kur'an'ın koruyucusu, muhafazası, açıklayıcısı, günümüze kadar ayakta kalmasına sebep sünnettir kardeşlerim. Onun için Allah düşmanları Kur'an'a saldırmazlar. Tamamen sünnete saldırırlar. Düşünün, bir yerin kalkanını düşünün, koruyucusunu düşünün, kapısının çelik olan yerini düşünün. Bu gittiği zaman ne olur? Oradaki değer kalmaz ki. Estağfurullah. Onun için bu etten, kemikten duvarı yok etmeye çalışıyorlar. Saldırı sadece bunlar. Başka hiçbir şey değil. Ve yaklaşanlara da bakın, hep bizim vahyimize muhtaçlar. Bilmem burayı anlatabildim mi? Yani işte peygamber yazma demiş. Nerede demiş? İşte bak diyor, Müslim'de rivayet var. Sana ne Müslim'de? Aleykümselam var. Sen o Müslim'in sıhhatine zaten inanmıyorsun ki. Sen zaten hadisleri kabul eden bir insan değilsin ki. Niye sen inanmadığın bir yerden delil getiriyorsun? Bak işte Peygamber Aleyhisselam şuna şuna şuna beddua etmiş. Sana ne? Bu da bizim kaynaklarımızda. Ama buraya gelmeden önce kardeşlerim, önce şunu yakalamak gerekiyor. Muhakkak ki iblis bize vesvese verebilir. Bakın, burayı güzel yakalayalım inşallah. Ola ki bu bizde de hasar yapabilir. Bu da mümkün. Ama bakın, İbrahim Aleyhisselam'ın öldüren ve diriltenin Allah Azze ve Celle olduğunu bildiği halde, öldüren ve dirilten kim? Yani bunları kim diriltecek diye bir sorusu var mı kardeşler? Var. Yani bu tip bir soru geldiğinde illa ters anlamamak gerekir. Ama bakın, Salimen soruya cevap verebilmek için de Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'a ilmiyle her şeyi bildiği halde yönelttiği bir soru var. İnanmadın mı? Bunu anlatabildim mi? İnanmadın mı? Yani sünnetin vahiy olup olmadığını bize bu yönlü soru soran insana sormamız gerekiyor. Bakın, bunlar bize büyük usluplardır, ölçülerdir. Karşıdaki, evet ben sünnetin vahiy olduğuna inanıyorum. Allah öldüren ve dirilten mi? Evet. Ama kalbin mutmain olsun. Ha, anlamadığın, kafana takılan, çelişkiye düştüğün, anlama güçlüğü çektiğin bir şeyi sor. Ama tasdikini söyledikten sonra sor. Çünkü kabulü de kolay olur, Allah da anlayışını artırır. Anlatana da Allah ne yapar? Dinde fıkıh etme, anlayış gücü verir. Bakın, buraları güzel yakalayalım kardeşlerim. Bilmem anlatabildim. Önce bu nokta. Bu noktada şunu açıklamak gerekir. Onların sana gelip de diyor, bakın, aleykümselam ve rahmetullah. Onların sana gelip de senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi? Bunu demeleri diyor sırf cedel için. Onlar zaten cedelci bir kavimdir. Yani sana geleni, ne yönlü geldiğini kestirmen gerekiyor. Şimdi ayetlere gidelim. Biz Nuh'a vahyettik diyor. Şimdi vahiy deyince sünneti inkar eden insanlar, bir arkadaşımız yazabilir mi bunu? Ne anlıyorlar? Kur'an gibi yazılı bir kitap değil mi? Ne arkadaşlar? Ne anlıyorlar? Nuh Aleyhisselam'a vahyedilmiş. Allah vahyettim diyor. Ve Ankebut suresinin, yanlış hatırlamıyorsam, 14. ayet. 950 sene Resulülük verdim diyor. Bu vahiy nedir? Kur'an gibi bir vahiy değil mi? Yazılı mı? Yoksa sözlü mü? Sesim geliyor mu? Sözlü geliyor değil mi? Peki sözlü geliyorsa, o zaman birilerinin sünnete, yaşayan sünnet demesi, bu ayet bunu ne yapar? Siler atar. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene olan vahyi, Allah Azze ve Celle'nin ona indirdiği vahyi, eğer yazılı bir kayda alınmamışsa, biz buna ne diyeceğiz şimdi? Buna İslam'da aldığı isim, vahyi gayr-ı medludur kardeşlerim. Yani, yazılı olmayıp, sünnet dediğimiz, hikmet dediğimiz vahiydir. Vahyin bir cüzüdür. Medlu dediğimizse yazılı olarak gelendir. Zebur'du, Tevrat'tı, İncil'di, Kur'an'dı. Şimdi bütün peygamberlere Allah Azze ve Celle'nin vahyettiği var. Ama kitap olarak gönderdikleri Ulu'l-Azam dediğimiz Tevrat'tı, İncil'di, Zebur'du, Kur'an'dı değil mi? Peki Kur'an'a gelelim. Kur'an bir dağ mı indi kardeşlerim? Böyle bir tomar kitap olarak. Bir melek onu getirip attı mı insanlara? Herkesin elinde böyle elimizde olduğu gibi kalp dosyası, Word dosyası veya iki kapak arasında mıydı? Değildi değil mi? Kim yazdı o Kur'an'ı? Sırf akıldan bakın. Aklı bir müşkilat olduğu için sırf bunları izale etmek için buradan girme mecburiyetindeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmüydü. Yazması yoktu. Onun ağzından çıkanı yazan kim? O adalet sahibi olmadığını iddia ettikleri, haşa cahili adeti güttüğü dedikleri o sahabe, kan davası güttüğü dedikleri o sahabe, yalancı dedikleri Ebu Hureyre, uçkuruna düşkün dedikleri Halid, iki şeytan dedikleri Ebu Bekir Ömer mi? Haşa. Allah onlardan razı olsun. Allah ahirette onlarla bizleri bir arada haşreylesin kardeşlerim. Kur'an'ı yazan, sünneti yazan, bize aktaran o insanlardı. Peygamber aleyhisselam değil. Ayet de Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ağzından çıktı. Hadis dediğimiz sözler de onun ağzından çıktı. Öyle mi? Şimdi birinin inkarı öbürünün inkarını gündeme getirir. Bunu anlatabildim mi? Yani sünnetin inkarı, sünnetteki müşkülat, aynen Kur'an'ı anlamada Kur'an'daki sıkıntı gibidir. Yani birinin ayetlerden herhangi birini inkar etse veyahut birinden şüphe etse ne olur? Gider misiniz? Kafir olur değil mi? İşte sünnet de aynıdır kardeşlerim. Bu vahyi birbirinden ayırmamız imkansızdır. Kur'an ve sünnet eşittir vahiy. Onun için ta buradan meseleyi yakalamamız gerekir. Yani sünnetin inkarı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin anlaşılmasındaki müşkülat vahideki müşkülattır. Sünnetteki müşkülat değil. Şüphe gelen vahideki şüphedir. Peygamberin sözlerinde değil. İşte bunun için sahabeye çatılır. İşte bunun için müsteşrikler, işte Ebu Hureyre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a 4 sene arkadaşlık yapmış. Nasıl olur da 5376 tane hadisi rivayet eder? Amin. Ecmain. Selametle kardeşlerim. Kardeşlerim, aleyküm selam ve rahmetullah. Düşünün, Kur'an'da 6000 küsur ayet var. 3 yaşındaki bir çocuk, 4 yaşındaki bir çocuk, bakın, hiç büyüğe gitmeye gerek yok. Hafız olabiliyorsa ve onları hıfzında tutup şakır şakır kıraatıyla okuyabiliyorsa, nasıl Peygamber Aleyhisselam'ın yanında duran, yanından hiç ayrılmayan, duasına mazhar olan birisi Ya 5000 tane sözü aklında tutması zor bir şey mi Allah aşkına? Ha arkadaşlar? Değil değil mi? Onu bırakın. Birisi bir konuşmaya başladı mı? Fıkralardan, geçmişten, falandan filandan saatlerce konuşsa bitmez. Kelimeleri saysan, inanın Ebu Hureyre'nin naklettiği rivayetlerden çok çok daha fazladır. Neden o insan yalancılıkla itham edilmez de Ebu Hureyre yalancılıkla itham edilir? Onun için bazı şeyleri de tanımamız gerekiyor kardeşlerim. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı toplumda inanan olsun, küfreden olsun insanların bazı özelliklerine dikkat etmek gerekir. Her ne kadar ümmi dahi olsalar o topluluğun insanları hep edip insanlardı. Ve kafalarından 200 senelik meseleyi hiç unutmadan, bir kelime katmadan tamamen aktaran insanlardı. Kas katı müşrik dahi olsa yalanı kendilerine yakıştıramayan insanlardı. Bakın bunun delillerini birçok rivayetlerde görebilirsiniz. Mesela Heraklus'un kıssasına baktığımızda Ebu Süfyan'ın, o zaman müşrikti, yalanı kendime yakıştırmış olsaydım Muhammed'e yalancı derdim demesini ele alın. Veyahut Ebu Cehil'e neden Muhammed'e getirilene inanmıyorsun? Onun yalan olduğuna mı inanıyorsun diye sorduklarında asla demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bile yalanı yakıştıramamış. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında kas katı direk gibi duran, canına kast eden bir adam. Bu bile ne kendine yalanı yakıştırmış ne de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yakıştırmış. Ama bugün birileri çıkıyor hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiç Allah'tan korkmadan o sahabelere yalancı diyorsa ben bu adamın imanından şüphe ederim arkadaşlar. O adam imansızdır. Çünkü Allah'ın vahyine, Allah'ın vahyine hizmet eden o insanları yalancılıkla suçlama kendi dinini itham altına tutmadır. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir müşriğin dahi Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında hasım olarak yer alan, canına kast eden bir müşriğin dahi yakıştıramadığını bugün din adına birisi yakıştırıyorsa hangi dinin mensubu olduğunu bir düşünsün. Bilmiyorum burayı yakalatabildim mi? Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizlere mağfiret etsin. Hakikaten kardeşlerim, dini temellerinden yakalama, temelinden öğrenme, vahyi güzel okumaktan, sahabeyi tanımaktan geçer. İnanın onların hepsi apayrı bir cevher. Apayrı bir samimiyetleri var. Aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm. Onlardaki paylaşma, onlardaki hoşgörü, onlardaki kaynaşma bambaşka kardeşlerim. Ama bugün birileri çıkıyor. Bakın ne diyor. Ben diyor şimdi haber ehadsa, tek kişiden geliyorsa ben bunu itikatta kabul etmem diyor. Bir vahiy miymiş? Yani bunun hakkında bir Allah bir şey mi diyor? Sana peygamberin sözünü bir kişi dahi getirse kabul etmem mi diyor? Peygamberler tek değil mi kardeşlerim? Onlar geldiğinde o da yalanlanmadır mı? Gönderilen elçiler tek değil mi? Kardeşlerim bu noktaların güzel yakalanması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek başına gelip tek başına eğittiği gibi birçok yere davetçi insanlar göndermiştir. Tek olma yalanın emaresi değildir. Yalan ispat edilir. Sonra ben hadisi alırım. Kur'an'a uyarsa alırım. Bu mayası tutmayınca öbürüne gittiler. Uymazsa çöpe atarım diyorlar. Kardeşler, sorsak o insana, desek ki din tamamlandı mı? Evet. Eksik bir şey var mı? Yok. İhtilaf edilen var mı? Yok. İhmal edilen, gafil bırakılan bir mesele var mı? Yok. Çünkü gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yoldayız. Allah'a hamdü senalar olsun. Peki nasıl olur da kardeşlerim? Nasıl olur da Peygamber'in sözüyle, yani ağzından çıkan hem ayet hem hadis değil mi? Nasıl olur da birbirine münafık olur, bunlar ters olur? Bu mümkün mü? Mümkün. Nasıl olur bakın, nasıl olur? Sen aklından meseleleri inkara gidersen, bakın şimdi, Allah'ı unutma tutmaz ayetini delil getirerek nasih ve mensuhu bugün inkar eden bir tayfa var mı? Aleyküm selam. Ve kardeşlerim, nasih ve mensuhu kabul etmeyen, inkar eden bir tayfa var mı? Var. Neden inkar ederler? Allah kitabında yazdığı halde, vaka olduğu halde neden inkar ederler? İnkar edilmesine sebep akıllarına ters geldiği için. Peki gelin bakalım şöyle bir aklı bir ölçelim. Aleykümselam ve rahmetullah. İblis de bir zaman aklını kullandı. Ve Allah'a karşı akli bir delil getirdi. Ve hakikaten getirdiği delilde de doğruydu ve kendine göre de haklıydı. Okuduk değil mi Allah'ın kitabında bunu? İblis ne diyor? Beni önce yarattın. Onu sonra. Doğru mu? Sesim geliyor değil mi? Beni ateşten, onu cıvık cıvık topraktan yarattın. Kendine göre bir haklılık sebepleri var değil mi? Aklı olarak. Ama Allah Azze ve Celle'ye karşı delil getirilir mi kardeşlerim? Yani sana o aklı veren Allah, seni yaratan Allah, sana emreden Allah. Sen emri sorgulayamazsın ki. Sen emrinle uymakla mükellefsin. İşittik, itaat ettik deme mecburiyeti. Sana sorgulama hakkı yok. Sana yorum yapma hakkı da yok. Bırak seni, dilini debreştirme, kalbine nakşedecek biziz. Sonra onun beyanını da öğretecek biziz diyorsa, biz kim oluyoruz kardeşlerim? Allah bizlere mağfiret etsin. Bütün sıkıntı Allah'ın vermiş olduğu bu nimette, yani akıl dediğimiz bu nimette, iblisin hakim duruma, sultasının olduğu duruma düşme, Rahman'ın indirmiş olduğu ayetlerde, vahide şüpheye düşmeden kaynaklanıyor. Bunun da altında yatan amelsizlik hastalığıdır. Şimdi şöyle ele alıp, belki de Kur'an'ı en çok okuyan insanlardan birisi Mutezile tayfesidir. Ama inşallah teşbihte hata olmaz. bir fareyi bir kütüphaneye bıraksanız, bütün kitapları kıtır kıtır kesse yese, o fare alim olur mu? Bütün kitapları gözden geçirse, hepsinin tozunu alsa, herkes gidip sorularını o fareye sorar mı? Sormaz değil mi? Kırkmış bırakmıştır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani o Kur'an'ı onu okumaları o insanlara zerre kadar faydası olmadığı gibi ancak küfürlerinin artmasına sebep oluyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Onun için Allah'ın kitabı okunmalı. Allah'ın ayetleri anlaşılmalı. Ama Allah'ın ayetleri Allah'ın razı olduğu, yüklediği manadan anlaşılmalı. Eğer aklı devreye sokup, akıl bir nimettir, aklı olmayan mükellef değildir tipinde giderek Allah'ın indirmiş olduğu vahiy, Allah'ın indirmiş olduğu bu vahiy birbiriyle kapıştırma yoluna giden insan Allah'ın vahyinden şüphe eden insandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkmıştır. Bakın şimdi o sahabeye gidin, bakın hemen Mekke müşriklerinin ilk gittiği insan Ebu Bekir'dir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bak biz sana diyorduk ama sen bize inanmıyordun. Biz senin arkadaşının deli mecnun olduğunu söylüyorduk. Sen bize inanmıyordun. Artık yeri bıraktı, göğe çıktığını söylüyor dediklerinde Ebu Bekir ne diyor? Hiç okudunuz mu kardeşlerim? O ne diyorsa doğrudur diyor. Allah bize böyle tasdiki nazil etsin. İşte vahyi anlamadaki esas budur. Bunu yakalayan insan ancak dinini korur. Bunu yakalayamayan insanlarsa kafası var ya, fikirlerle, şüphelerle, tereddütlerle ömür boyu debelenir durur. O debelendiği kafasındakileri hep önüne gelene atmaya çalışır. Bir gün gidip de kaynağından kendisi dahi öğrenme yoluna gitmez. Çünkü o düşünce onda yer almış, gördüğü insanlara da bunu atmak için adeta debelenir, çırpınır. Halbuki bugün şu ortamda uçakla gidene kimse hayret etmez. Uçağa binmiştir, gitmiştir. Veya jet uçağıyla çıkmıştır. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aramızda olsa ve birisi de gelse dese ki Aleyhisselatü Vesselam göğe çıkmış dese nasıl anlarız? Muhakkak uçakla gitmiş anlarız, değil mi? Ve hiç kimse şaşırmaz bunda. İnkara da gitmez. Ama o devirde olunca bir şaşkınlık ifadesidir. İmkansız olan bir şeydir. Ve insanoğlunun yapacağı bir şey değil. O günkü müşriklerin inkarıyla, o günkü müşriklere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam merak ettikleri her meseleyi anlatmışsa, hatta yoldaki kervandan bile haber vermişse, kendisi Mescid-i Aksa'ya bir sefer gitmediği halde onlar sorduğunda tek tek pencerelerine kadar izah etmişse, onları işittikten sonra, hatta söylediği saatte kervan geldikten sonra bile inkara gitmişse, bugün inkar eden, inandım diyen birisiyle o müşriklerin arasında ne fark var, ben çok merak ediyorum. Bilmiyorum anlatabildim. Bu sözlerimi yakaladınız mı kardeşlerim? O gün tasdik eden Ebu Bekir, kendisine Allah Azze ve Celle'nin atik sıfatını verdiği Ebu Bekir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlı olan insanı, Allah kendisinden razı olsun, onun tasdiki, onu taşıdığı yere bak. Aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm. O gün şüphe eden insanlar da oldu, bugün de şüphe eden insanlar olacak. Ama benim sorum şu: o gün şüphe eden, inanmayanla bugün inandım deyip de şüpheye düşen, inkar eden arasındaki fark ne? Birinin bir elbiseyi giyip gezmesi illa onun yakışıklı olduğunu, güzel olduğunu göstermez. Aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm. Siz kitapta münafıkların vasıflarını hiç okudunuz mu kardeşlerim? Onları gördüğünde giyinişleri hoşuna gider. Konuştuklarında sözlerini dinlersin. İşleri boş, cehennem kütükleri gibidir diyor. En ufak bir ses olsa aleyhlerine zannederler diyor. Yani şurada konuşulan her şeyin sanki kendisine söylendiğini zanneder. Hemen itiraza giderler diyor. Halbuki müminler işittik, itaat ettik. Bakın, bir de şu noktayı yakalayın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığını Ebu Bekir'e gelip haber veren müminler mi, müşrikler mi? Hangisi? Buna rağmen tasdikliyor mu? Buna rağmen tasdikliyor mu? Allah kitabında, Resulü sünnetinde defalarca bunu anlatmasına rağmen hala inkar eden var mı? Vallahi inkar edene ne deyim bilmiyorum. Geçen buradan bir arkadaşa dediğim gibi, Müslüman desem camiden kaçtım, Hristiyan desem kiliseye sıçtım. Ola ben sana ne diyeyim ki diyor. Kuşun biri camiden kaçıyor, kaçarken de kilisenin üzerine pisliyor. Adam bakıyor, diyor ki Müslüman desem camiden kaçtım, ve Hristiyan desem kiliseye pisledim, ben sana ne diyeyim ki diyor. Yine kardeşlerim bakın, yine kardeşlerim, aha andık geldi bak. Hatta ne? Ha, Zafer'in yanındakinden bahsetmiştim. Demek ki hayırlı adam lafın üstüne giriyor. Yine kardeşlerim bakın, ayın yarılma meselesine. Aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm. Hoş geldin. İki sefer yarıldığına dair rivayetler var. Hadi ikiyi bırakın, biri alalım. İnanın ifadeleri okurken nasıl tok, teslimiyet, hiç şeksiz ve şüphesiz anlatımını görürsünüz. Tertemiz bir ifade. Allah Resulü diyor Aleyhisselatü Vesselam'dan mucize istediler diyor. İbn-i Mesud'dan, Enes'ten gelen rivayetlere bakın. İnanın o kadar sade ki, böyle saf ve temiz. Parmağını şöyle yaptı diyor, işaret ediyor. Ay diyor dağın bir tarafı, bir kısmı da diyor bir tarafına düştü diyor. Buna rağmen müşrikler Muhammed bizi büyüledi deyip dağılıp gittiler diyor. Bakın şimdi bu hadisi bir inceleyelim. Müşrikler ne demişler? Vakayı yalanlamıyorlar. Burayı yakaladınız mı? Anlatmak istediğim nokta burası. Özellikle Musa kardeşin sorusu olduğu için bu tipte geliyorum. Çünkü müşkülat aklı. Ayın yarılmasını o müşrikleri inkar ediyorlar mı kardeşlerim? Etmiyorlar. Etmediklerini nereden anlıyoruz? Muhammed bizi büyüledi sözünden anlıyoruz. Bunu anlatabildim mi? Yani görüyorlar kabul ediyorlar ama büyülendiklerini söylüyorlar. Ama sahabe gayet rahat, Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam parmağını şöyle etti, ay diyor bir tarafa, öbür de bir tarafa. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Peygamber aleyhisselama o kadar çok şey verilmiş ki, o kadar çok şey verilmiş ki ve insanların içinden o seçilmiş, Hatemül Enbiya o kılınmış. Yani hoşumuza gitse de gitmese de, zorumuza gitse de gitmese de herkes isteyebilir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. Herkes Resul olmayı davet etmeyi ister mi? Amin. Selametle. Ama Rabbim aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den razı olmuş. Rabbim ahirette onun sancağı altında, onun ümmetinin içinde olmayı bizlere nasip etsin. Hakikaten ben çok arzuluyorum bunu. O sahabeleri görmeyi, onlarla oturmayı, onlarla konuşmayı. Ama kardeşlerim, kişi sevdiğiyle beraberdir. Onlar gibi tasdik etmezsek, onlar gibi yaşamazsak, onlar gibi bu davayı sırtlanmazsak, onlar gibi olmazsak, nasıl olur ki onlarla bir arada duralım? Yüzümüz olur mu Allah aşkına? Kevser havuzundan kovulan insanlar olursa, uzak olsunlar, uzak olsunlardan olursak Allah muhafaza ne olur? Onlarla birlikte olabilmek için önce onların şeksiz, şüphesiz, sorgusuz tasdik ettiği gibi tasdik etmek mecburiyetindeyiz. Anladın mı aslan kardeşim? Birinci basamak bu. Onların tasdik ettiği gibi tasdik etmek. Bu nasıl olur? Kalbinde her türlü evham varsa, vesvese varsa, hep kendini kötülükte görürsen, hep günah batağında görürsen, Hakk'a gidecek, Hakk'ı düşünecek, Hakk'a sevk edecek yol bulamazsın ki. Ama güzeli düşünür, güzele talip olur, iyiyi ister, iyiye talip olur, onun peşinde koşarsan her şey güzel olmaz mı aslan kardeşim? Hani alimler derler ya, karıncaya sormuşlar, nereye gidiyorsun? Hacca demiş. Gülmüş. Nasıl gitmeyi düşünüyorsun? Olsun, bu yolda ölürüm demiş. Allah bizi öyle eylesin. Onun için akli olarak gelen ne varsa vahide, güya Kur'an'a ters, güya bunun reddedilmesi gerekir. Gidin bakın o vakayı anlatan sahabenin sözlerine, o kadar bir temiz ifade ki, saf, hani böyle sade bir çocuk düşünün. Dikkatli okursanız hadisleri yakalarsınız bu ifadeleri, ama bir kere de yakalamak çok zor. Defalarca okumak gerekiyor. Saf ve temiz. Parmağını şöyle yaptı, ay diyor sağa sola düşüverdi diyor. Bakın yine bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kazayı hacet için ayrılıyor. Düz bir arazi ve hiçbir şey yok. İbn-i Mesud diyor ki, bakın çok dikkat edin bu noktalara. Okuyup geçmeyin Allah aşkına. Buradan yakalayacağımız dersleri yakalayalım. Allah Resulü diyor Aleyhisselatü Vesselam kafayı kaldırdı. Uzaklarda diyor 2-3 tane bir ağaç vardı diyor. Elinden işaret etti diyor. Ağaç buraya, ağaç buraya dedi diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Ağaç diyor, sanki diyor bir çocuğun diyor seslenildiği gibi diyor. Yürü yara yara yara yanımıza kadar geldi. Birleştiler ve ağaçlar eğildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam girdi, kazayı hacetini yaptı. Daha sonra diyor, ağaçlara diyor, tekrar yerlerine gitmesini söyledi. Ve ağaçlar diyor, sanki bir çocuğun sözünü almış gibi diyor, yerlerine gitti diyor. Kardeşlerim, bu ifadeleri hiç okuduk mu? Şimdi, senin bu hadisi inkar edebilmen için önce sahabeye tabi yalancı demen lazım. Öyle mi Vahdani? Sahabeye yalancı dersen, haberi ehad, yani da sadece İbn-i Mesud var. Yalancı canım, o haberi ehad, bunlar kabul edilmez. E sen de ehadsın be kardeşim. Sen de tek başına yalan olduğunu söyle. Seni niye kabul edelim biz? Bir ağaç dahi peygamberin sözüne boyun eğiyorsa, yeri yara yara gelip gidiyorsa, Allah onu ona boyun eğdirmişse neyini kıskanıyor? Neyini kıskanıyor? Bakın sahabenin birisi, Allah kendisinden razı olsun, seferdeyken bir gün yedikleri kapta yıkamak için deniz kenarındalar. Denizin kenarına geliyor. Yerden aldığı kumla yıkarken bir dalga geliyor. Elindeki kabı alıyor götürüyor. Ben diyor senin yoluna yola çıktım. Bir tane elimde kap var. Onu da mı aldın diyor. Öbür dalga ta göğsüne atıyor tası. Alın bunu rivayetlerin arasında okursunuz. Bu kadar yakini yakalamış insanlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yakaladınız mı burayı? Allah anlayanlardan eylesin bizlere. Bir yemeğin çoğalması, bereketlenmesi. Su bittiklerinde mesela su arıyorlar, bulamıyorlar. Bir koca karıya rastlıyorlar. Devesinin üzerinde kırbalar su doldurmuş. Kervana yetişmeye gidiyor. Allah Resulü'ne getiriyorlar aleyhissalatü vesselam'a. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bismillah diyor. Kırbayı tutuyor. Ve herkes ne kadar kabı varsa o kırbalardan dolduruyor. Ve kadının kırbalarından, yani su tulumlarından hiçbir şey eksik kalmıyor. Kadının kavmine geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları hakkında kullandığı ifadeyi hiç okudunuz mu? Kadına soruyorlar, neredeydin? Öyle bir toplulukla karşılaştım ki diyor, çok acayip insanlardı diyor. Bana bir hiçbir şey yapmadılar. Su kırbalarımı aldılar, hepsi doldurdular, hepsinin diyor hayvanları kendileri kandı, hepsinin su tulumları diyor ağızlarına kadar şişerek doldu, sonra da diyor benimkinden hiçbir şey eksik olmadan bana geri verdi diyor. Allahu Ekber. Bakın inanmayan, o an iman etmeyen birisi dahi bunu görüp tasdikliyor ve kavmi komple peygambere geliyor. Aleyhissalatü Vesselam'a topluca iman ediyorlar. Bir mucizeye. Hiç okudunuz mu bunu? Oba reisi diyor ki kervanbaşı, işte diyor demek ki senin gördüğün o yeni din çıkaran adam diyor. Hadi gidelim, ona yetişelim ve ona tabi olalım diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Okumadan, meseleleri yakalamadan bunları ayırt etmemiz mümkün değil. Bakın, şeytanın kandığı, şeytanın yanıldığı, ebedi cehenneme sebep olan şu aklı değil mi? E herhalde kendisi bu noktada ayağa kaydı. İnsanları da ilk kaydıracağı nokta burada. Onun için akıl vahye mukaddemdir. Vahyin önünde değildir. Vahiy hakkında söz sahibi değildir. Ne zaman akıl vahiy hakkında söz sahibi olursa iblis gibi olur. Konuşanlara da bakın, sanki iblis konuşuyor gibi görürsünüz. Bu adam nasıl iman ettiğini iddia eder dersiniz. Ama karşıdaki sizi itham eder. Aynen iblisin Allah Azze ve Celle'ye delil getirip beni önce yarattın, onu sonra, sen Allah'sın ama, haşa, onun diliyle diyorum, sen adaletli değilsin. Onun bana secde etmesi gerekirken ben onu secdeye davet ediyorsun tipinde ne yapıyor? Evet. Bir itirazı var. Ezan net geliyor mu? Bizim burada merkez ezan sistemi yok. Nimetlerden birisi kardeşlerim, İki soruyu birleştirerek cevap vereyim inşallah. En büyük nimet ezan değil mi? Ve ya biz ne yapalım bu kafir elinde diye kardeşlerimiz alt alta soru sorun. Öyle nimetler vardır ki kardeşlerim, İnsan bu nimetlerin farkına varmadığı zaman o ona rahmet değil, ancak bela getirir. Aynen Kasas suresinde Karun'un misalini okuduğumuzda, inşallah okumadıysanız Kasas suresini şöyle güzel bir okuyun, okuyalım inşallah. Kavminin içine çıktığında Karun ne yapıyor? Debdebe içinde yürüyor. Mallarıyla övünüyor. Ve bu bana diyor, ilmim sayesinde verildi diyor. Allah'ın o nimetinin kadri kıymetini bilemiyor. Oradaki topluluklardan bazıları ne diyor? Şuna verilen diyor, bana da verilmeli değil miydi? Bakın hep bir akli istekler var. Oradan Müslümanlardan bir topluluk ne diyor? Allah'ın diyor size vermiş olduğu Müslümanlık nimetlerin en üstüne değil mi? Allah imandan ayırmasın bizler. O an o nasihatı aldığını zannettiğimiz insanlar daha sonra aleyküm selam dedeciğim. Gel. Şöyle otur dinle bak. Musa amcan da burada. Biz diyor Karun'u helak ettik. Malı da hiçbir şeyde kendisine fayda vermedi deyince bakın musibet nasihatin anlaşılmasına sebep olmuş. O an orada bazılarının ifadesini Allah bize naklediyor Azze ve Celle. Ne diyor kardeşlerim? İyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da gelirdi. Okudunuz mu bu ifadeleri? Hani halk arasında derler ya, bir musibet bin nasihattan daha geçerlidir. Allah bizi hayırda nasihat alanlardan eylesin. Musibetle imtihan edilenlerden eylemesin kardeşlerim. Şimdi bilmem bu şehadet kardeşimize yetti mi? Ya biz ne yapalım mı kafir ellerinde derken Allah'ın kitabında şu ayetler var kardeşlerim. Allah'ın arzı geniş değil mi? Allah'ın arzı geniş değil mi? Neden Allah yoluna hicret etmezsiniz diyor ya. Şimdi hicret meselesine girmek istemiyorum. Ama hicret iki yönlüdür biliyorsunuz. Bir maddi, bir de manevi. Biz maddeye değil, manevi hicrete tabi olan insanlarız. Ki beden de zaten ona tabidir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse bu hicret nasıl olmalı? Şirk diyarından daha rahat yaşayabileceğin bir ortama hicreti emrediyor Allah. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah hakikaten hakkı anlamayı nasip etsin. Yani burada ortamın bir değerlendirmesi söz konusu. Namusun, dinin, neslin korunabildiği bir ortama gitme kıyamete kadar baki olan bir şey. Bunu yakalamak gerekiyor. Deminki meseleyi bağlayacak olursak kardeşlerim, Kur'an'dan çıkmadan vahyi esaslar doğrultusunda Kur'an ve sünnet bütünlüğünü ele aldığımızda ve her mesele zemininde teker teker en ince ayrıntısına kadar incelendiğinde bunların birbirinden ayrılmaz bir esas olduğunu, Kur'an ve sünnetin vahiy olduğunu ve ikisinin de Allah'tan geldiğini ve ikisinin de korunduğunu ve ikisinin de sahabeler tarafından yazıldığını ve ikisinin de bize onlar tarafından aktarıldığını görürüz. Aklı selim olan, aklı başında olan birisi hiçbir zaman onları inkara gitmez. Hiçbir zaman onlardan şüphe etmez. Hiçbir zaman onları nasıl, neden sorularını sormadan alma yoluna gider. İşittik, itaat ettik. İşte o zaman Ebu Bekir'in imanına, Ebu Bekir'in tasdikine gelmiş oluruz. Ama şu da var kardeşlerim. Birisi geliyor diyor ki ey Muhammed diyor bana beyatımı geri ver. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaklaşmıyor. Adam defalarca diyor ki benim beyatımı ver ben gideceğim diyor.
hiç yaklaşmıyor.
Daha sonra tozu dumana katarak o adamın Medine'den gittiğini görüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü hiç duydunuz mu? Şu Medine demirci körüğü gibidir. Curufu atar, temizi bırakır. Bu din böyledir kardeşlerim. İnandın mı? Curufun temizlenir. Tertemiz ortaya çıkarsın. Bir namazla, bir oruçla, bir haçla, bir sadakayla, bir Allah yoluna verdiğin canınla, malınla. He. Dünyayı mı istiyorsun? Curufla gidersin. Bu kadar basit. Belki dünyada cennet hayatı yaşayabilirsin. Belki bir firavun gibi ta tepeye kadar çıkabilirsin. O iki bahçe misalinde olduğu gibi bir insana verilen sana da verilebilir. Karnına verilen mal sana da verilebilir. Ama onların başına dünyada ne gelmişse ve ahirette de gelecekse senin başına da o gelir. Allah şu kısacık ömrümüzde Hakk'a onun emrettiği gibi boyun eğmeyi, onun razı olduğu gibi yaşamayı ve onun istediği amelleri, istediği bir şekilde yapmayı nasip etsin. Her meselenin bir ölçüsü var. Bunu güzel yakalayalım. Bu ölçü de inşallah yakalatmışımdır. Nasıl İbrahim Aleyhisselam şunları nasıl dirilteceğim diye sorduğunda Allah Azze ve Celle inanmadın mı diye sormuşsa, bize de sünnet hakkında şüphe vari soru soran birisine ilk etapta soracağımız soru sünnetin vahiy olduğuna inanmıyor musun sorusudur. Bunun cevabını evet almadan cevaba giderseniz ne siz ona bir şey anlatabilirsiniz ne de onun anlayışına yardım edebilirsiniz. Sadece konuştuğunuz her zeminde ya sizi katılaştıracak kötü söz söyletecek ya da orada aklı zayıf, gönlü kıt birçok insanın gönlüne şüphe atılmasına sebep olacaksınız ve sebebi de sizsiniz. Onun için bu sorunun cevabını almadan tek kelime cevap verme en büyük hatalardan birisidir. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Selef'te bunun birçok örneklerini görürsünüz. Alimlerin hayatını okuyun, kendilerine gelen Mutezile taifesinin sorduğu sorulara cevap bile vermediklerini görürsünüz. Halbuki onlara cevap veremeyecek kabiliyette insanlar değiller. Aksine onların her sorduğu sorunun cevabını o kadar güzel cevap verecek alimler ki Allah onlardan razı olsun. Ama buna rağmen onlara cevap bile verme tenezzülünde bulunmamışsa bunların sebebi, hikmeti nedir? Bunların yakalanması gerekir. Ama inandım diyorsa biz onun kalbinin mutmain olması için bir şeyleri anlatırız. Ama inanmadım, ben tasdiklemiyorum derse ona bizim anlatacak bir şeyimiz yok. Ona hüccet ikamesi gerekir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Onun için Kur'an ve sünneti birbirinden ayrı olarak alma, birbirinden ayırma, zaten Allah'ın kitabına gittiğimizde ne diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala? Nisa suresini çok okudunuz mu? Allah'la Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Allah bizi imandan ayırmasın. Hakkın razı olduğunu anlamayı nasip etsin. Sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, inen boğulur. O gemiye binenlerden bizleri eylesin. Sünnetsiz dinin anlaşılması, yaşanması, anlatılması mümkün değildir. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Ve sünnetin anlaşılmasında da sahabeye atlayarak ben bunu istediğim gibi anlarım, bu mümkün değil. O sahabeye gidip o meseleyi anlama mecburiyetindesin. Çünkü Allah böyle istiyor. O müminlerin tasdiki gibi tasdik etmemizi, onların amel ettiği gibi etmemizi istiyor. Hoşumuza gitse de, gitmese de. Onun için Ensar'a buğz münafıklık alametidir. Onun için sahabe hakkında söz söyleme münafıklık sayılmıştır. Allah imandan ayırmasın. Onları sevmeyi, onlar gibi olmayı, onlar gibi yaşamayı bizlere Rabbim nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Son olarak şunu da hatırlatayım kardeşlerim. Bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşleriyiz. Ne mutlu bize. Kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini aktarabiliyorsa, Allah onun yüzünü güldürsün, dünyasını ağartsın sözünü dürsün, dünyasını ağartsın sözüne mazhar oluyorsa, kıyamete kadar geçerli bir davetin, vahyin tabileriyiz. Allah bunu hakkıyla anlayanlardan eylesin. Ha, her şeyin zıttı olduğu gibi muhakkak bir şeylerin aktarıcısı da olacak. Aleykümselam ve rahmetullah. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğumuzda o kavmi o gün Nevruz kutlamasına gidiyorlardı. Bakın aktarıla aktarıla bugün hala Nevruz kutlanıyor mu? Kutlanıyor. Öyleyse demek ki iman varsa küfür de var. Tevhid varsa şirk de var. Mutmainlik varsa şüphe de var. Tasdik varsa tereddüt de var. İtaat varsa inkar da olacak kardeşlerim. Bunların hiçbirini sıfırlamamız mümkün değil. Öyleyse Allah'ın ayetlerine gittiğimizde Azze ve Celle'nin isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfretsin diyor. Allah ilim versin. İlmimizde amel etmeyi nasip etsin. Bunu davet eden ve davetin karşısındaki bela ve musibetlere sabredenlerden eylesin. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Herhalde sorunuzun cevabı, benim vereceğim cevap şu an için böyle yeterli. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun abi. Ağzına sağlık. Rabbim inşallah rızasını eren kullarından eylesin. Şimdi biz tabi başımızdan geçen bazı şeyleri anlatmak istiyorum bu konuda. Daha önce biz de böyle mealci takılıyorduk. Allah bizi affetsin inşallah. Senin tanıdığın bir şahıs, isim vermeyeceğim. İşte burada ilk tanıştık böyle. Adam konuşuyor, asıyor, kesiyor, doğruyor abi. Elinde Kur'an-ı Kerim, onu tekbir, bunu tekbir. Ve hadis kitaplarında at çöpe diyor, at diyor. İşte Allah'ın kitabı diyor, Allah bunu koruyor diyor yani. Anladın mı? Velhasıl kelam bir kardeşimiz işte karşımıza çıktı. Bize bunun böyle olamayacağını, aslında bunun yapanların peygamberin yerine geçmek istediklerini, yani amaçlarını ne oldu? Yani tamamen şu peygamberi susturalım da onun yerine biz geçelim. Çünkü niye? Artık adam eline kitabı aldığı zaman her şey din kafasının içinde. Yani bundan sonra düşünün ki peygamber yoksa eğer, yani bu rivayetlerin hepsi de uydurma rivayetse, yalansa eğer bunlar, artık kitap eline geldi ve artık o çaresiz bir şekilde senin elinde ne yaparsan yap. Şimdi bu manada biz bu adama inanmak zorunda kalacağız. O zaman şöyle bir düşündüm, az önce senin söylediğin sözü, yani hani bir haberi vahide inanmayan bir adam, o anda kendisi tek başına yalanlayan bir adam. Aynı şu cümleyi kullandım ben ona. Aklım başıma geldiği zaman, tabi imanım tazelendiği zaman, hakikati bulduğum zaman dedim ki, ya ben sana niye inanacağım dedim yani. Bu adamlar, Allah şahittir ki, senden çok şerefli insanlar. Anlatabildim mi? Yani senden şerefli insanlar, ben bunlara inanırım, sana inanmam dedim. Yani bunları reddedene kadar seni reddederim. Neden? Bir ümmet itibar etmiş en azından. Yarın huzuru ilahiye çıksam, ya Rabbi, sade ben değil, bak sana namaz kılan, seni kıblene yöneten, sana hamd eden, senin yolunda cihad eden, senin yolunda şehit olan, bunların tamamının ittifakla itibar ettiği kaynaklara ben de itibar ettim desem, benim için yani savunmam daha güçlü olur. Velev ki onu bunu hepsini bir tarafa bırakalım, bu söylemlerin hepsi şimdi bizim aklı konuştuğumuz şeyler. Şimdi gelelim öze. Mesela bir peygamber geliyor. İlk önce bizim karşılaştığımız şahıs peygamber. Bir peygamberle karşılaşıyoruz biz de. Diyor ki bana Allah kitap vahyediyor. Şimdi eğer sen o peygamberin bu sözüne itibar etmiyorsan, ona indirdiği kitaba nasıl iman edeceksin? Yani bir defa ilk tasdik edeceğin şahıs karşındaki adam. Yani acaba o adam Allah'ın elçisi mi aleyhissalatü vesselam, yoksa değil mi? İlk tasdikin bu olacak. İlk, çünkü karşılaştığın, karşına çıkan bu. Ondan sonra onun getirdiklerini tasdik edeceksin. Getirdiklerini tasdik ettiğin zaman muhakkak onun nasıl uygulanacağı, nasıl uyulacağı, onun içeriğinde zaten sana bildiriliyor. Yani bu kitap ile bu peygamber sana işte bu dini öğretecek ve ne yapacak? Bununla sizi temizleyecek ve bunu nasıl uygulayacağınızı, hayatınıza nasıl aktaracağınızı gösterecek. Bakın bugün günümüzde basit bir kitapçık, bundan 20 sene önce yazılmış bir kitapçık, bugün hukukçular ikiye bölündüler. Ve birileri aldı, bunun içerisindeki hukuku ne hale getirdi? Eğer siz sünnetsiz bir vaziyette, yani bunun hayata dönüşmüş halini, hükme bağlanmış halini bir tarafa attığınız zaman bu kitabın, ondan sonra ne yaparsınız? İşte birisi bir tarafa çeker, birisi öbür tarafa çeker. Yani ondan sonra bu kitap öyle savunmasız kalır ki, işte Hristiyanların durumuna düşeriz, işte Yahudilerin durumuna düşeriz. Artık o anlamlarla istediğin gibi oyna. Yani kitap öyle elimize bir geçse var ya, ondan sonra bizi artık o kitapla kimse sorumlu tutamaz. Niye? İstediğimiz yere çekebiliriz. Eğer ki bir sünnet olmasa, eğer ki bir peygamber onu uygulamış olmasa, tahsis etmemiş olsa, yani onun ne anlama geldiğini bize açıklamamış olsa, o zaman biz istediğimizi yapabiliriz. Yani kitap elimizde, oyuncak ederiz o kitabı biz yani. Anlatabildim mi? Niye? Böyle yeteneklerimiz var. Çünkü şeytan diye birisi var. Bizim önümüzden, arkamızdan, solumuzdan ve sağımızdan bize yanaşan. Sağımızdan yanaştığı zaman hiçbir şekilde hissedemeyeceğimiz. Onun, bizim onu görme şansımız olmayan bir yerden. Yaptığımız işleri bir dakikada bize süsleyebilecek. Bir dakikada onunla bizi gururlandıracak, onurlandıracak. Lan ne güzel anlattın dese işimiz bitti. Vay be, ben neymişim ya? Benim haberim yoktu desek, tamam işte işimiz bitti, yoldan çıktık. O yüzden dolayı bizim peygambere muhakkak ve mutlak ihtiyacımız var. Olmazsa olmazı yani. Neden? Bir gün peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile Allah-u Alem Hazreti Ömer radıyallahu anh beraber gidiyorlar. Giderken diyor ki ya Resulallah, artık biz hiç sapıtmayız. Neden ya Ömer? Çünkü aramızda Allah'ın kitabı var. Neden? Sizden öncekilerin kitap yok muydu yanlarında? Onların yanlarında kitap olduğu halde sapıttılar. Neden? Onlar ne yapıyorlardı? Kitaptan sanasınız diye dillerini eğip büküyorlardı. Ne yapıyorlardı? Kitabı harrif ediyorlardı. Yani anlamlarını bozuyorlardı. Ondan sonra kitabı izliyorlardı. İstedikleri gibi her ayete istedikleri anlamı veriyorlardı. Bu ayet bu anlama gelir diyorlardı. E bugün bazı anlamları nasıl bozuyorlar? Kavramları ne hale getiriyorlar? Eyvallah. Şimdi mesela az önce bir kardeşimiz vardı, Ehl-i Beyt kardeşimiz. Tam sizin konuşmanız sırasında şeyim bir konuştu ama gitti o arkadaşımız. Mutezile'ye böyle söylememek lazım. Yani sana fikrin mi soruldu? Bana fikrin mi soruldu? Biz kimiz ya? Yani düşünün ki bir insanlığı, bir insanlığın kaderiyle alakalı bir meselede bir insan mı söz sahibi olacak? Haşa estağfurullah. Bu ne biçim bir şey yani? Ne biçim bir anlayış? Ne biçim bir izan? İşte bidatler de böyle değil mi hocam? Yani netice itibariyle bir insanlığın kaderinde, akıbeti söz konusu olduğunda sen tutuyorsun, hoşuna giden bir şeyi din diyerekten soğuşturuyorsun. Var mı böyle bir şey? Allah muhafaza yani. Allah muhafaza. O yüzden dolayı bizim fikrimiz bizi ilgilendirmez. Bizi bile ilgilendirmez. Din konusu söz konusu olduğu zaman. Neden? Ya canını birazcık seviyorsan Allah'a ve Resulüne at canını. Ancak böyle kurtuluşa erebilirsin. Sana bu bir emanet. Öyle kafana göre gidip her şeye yani kendi fikrinde dahil kurban edemezsin bu bedeni. Yapabiliyor musun bir tırnağını yarat bakalım, yap bakalım. Yapabiliyor musun saçının bir telini yarat bakalım. Yapamazsın. O zaman senin olmayan bir şeyin hakkında sen nasıl hüküm verebilirsin? O yüzden dolayı bir defa bu meselede yani bu biraz da Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor. Hocam ben bunu sık sık veririm. Yani bu kazan almaya gidiyor. Bunu sık sık anlatıyorum. Başınızı da ağrıtıyorum. Belki kusuruma bakmayın. Hani kazan istiyor. Kazanı veriyor. Kazan doğurunca hoşuna gidiyor. Yani kitap geliyor hoşuna gidiyor. Kazanın öldüğüne inanmıyor. Yani o kitabı sana taşıyan insanlara inanmıyorsun. Peki yakındır diyor size gelecek. Ne olacak? Hafızalarınızdan Kur'an silineceği zaman. Yakındır sahifelerden silineceği zaman. Allah kitabı nasıl korudu? Yani bir tarafta çelikten hiç çizilmeyen bir şeylerle değil. İşte Müslümanların hafızalarında korudu. İşte imanlılar Müslümanların yüreğinde korudu. Nerede işte Resulullah'ın sünnetinde korudu. Eğer o korunmuş kitabı almazsanız ne yaparsınız? Kendinizce bozacağınız tamamen kendinize vereceksiniz burada zararı. Kimseye hiçbir zarar veremezsiniz yani. Burada kendinizce anlamını bozacağınız ve kendiniz uyup kendiniz gibileri saptıracağınız bir kitaba dönüştürürsünüz. Haşa o Allah'ın kitabı olmaz. O sizin tamamen anlayışınız, algılamanız olur. Kaldı ki bakınız burada çok önemli Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan gelen birçok böyle rivayetler var. Yani söylüyor, sen Resulullah'tan daha mı iyi anlayacaksın bu dini? Resulullah'ın ashabından daha mı iyi anladık biz bu dini? Yok böyle bir şey. Ya kimse buna cüret de etmesin yani. Allah'ın kitabında onların faziletlerinden bahseder. Açın Hadid suresi 10. ayete. Bakın. Hicretten önce Müslüman olup Allah yolunda savaşanlar, hicret edenler bizden fazilet bakımından, takva bakımından, derece bakımından üstün tutulmuştur. O yüzden dolayı bakınız işte Tövbe suresi 100. ayete. Bunun gibi birkaç tane daha şu anda hatırıma gelmiyor ama birkaç tane daha ayet var ki oralarda sahabe derece bakımından her bakımdan bizden üstün tutulmuştur. Nasıl olur biz ona ittiba etmeyiz? Kaldı ki onların o insanların yani müşrikken bile yalana itibar etmediklerini görüyoruz biz sirete baktığımız zaman. Mesela Buhari'de geçer anlatır Ebu Sufyan müşrikken şeye gider Rum diyarına gider işte orada sorarlar bir peygamber çıkmış sizin orada onun aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah razı olsun abi. Onun şeylerini sorduğunda hepsini anlatır ben de eğer yalan konuşacak olsaydım orada konuşurdum. O yüzden dolayı yani huzur-u ilahiye çıkacağız bu ahlaksızlık yani Resulullah'ı hafife almak gibi olur. Bırakın resim bir ümmeti hafife almak gibi olur. O literatüre yalan bulaştırmak yok yalan hadis uydurmak. Hayır böyle bir şey asla olamaz. Yanlış anlaşılmış olabilir. Ne demek yanlış anlayamaz bir insan bir insanı? Anlayabilir. Yanlış olabilir ama yalan asla. O insanlara asla yalancılıkla itham edemeyiz. Yanlış olabilir. Yanlış da düzelebilir. Doğrusu illaki vardır. Çünkü Rabbil Alemin koruyacağım dedi. Onun doğrusu illaki vardır. Bunun yolunu ve usulünü de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam göstermiştir. Yok 200 sene önce, 200 sene, 300 sene sonra çıkmış. Ne 300 sene sonra? Millet yani şey mi yaptı, rüyaya mı yattı da çıkarttı bu hadisleri bu kadar şeyi? Peygamberimizden beri yazılı kaynaktır. Senedi muttasıl ne demek? Hepsinin yazılı evrakları var demek. Öyle bir şey var mı? Kafasına göre yattı ve ertesi gün haber uydurdu. Allah'a sığınırım, böyle bir şey olabilir mi ya? Bunların hepsi o zamandan bu zamana kadar yazılı kaynak olarak gelmiş. Birbirine emanet olarak gelmiş. Birbirlerine miras gibi emanet edilerek gelmiş. Allahu Ekber ya. Var mı böyle bir şey ya? Adam öyle bir yani o günkü insanlar, o günkü Müslümanlar, o gün bak o günkü Müslümanların biraz hayatlarını okuyun şöyle. Hayat-ı sahabeye bakın. İşte ne bileyim tabiin hayatlarını okuyun. Yani o insanların hayatlarını okuduğunuz zaman emanete ne kadar itibar ettiklerini göreceksiniz. O yüzden dolayı bunu konuşan insanlar başka bir amaç için değil. Tamamen İslam düşmanlığı. Kimisi İslam düşmanlarına farkında olmadan hizmet ediyorlar. Yani akılları sıra doğru yaptıklarını zannediyorlar. Bunların niyetleri halis olanları da var biliyorum. Kendimden biliyorum çünkü. Ben bunu halis bir niyetle yaptım. Ama yaptığım işin bir baktım ki ya İslam'dan değil adamın kafire daha çok yakın olduğunu hissettim. Bir müddet sonra baktım benim yani içimden geçen şeylerle çevremdeki adamların tuhaf tuhaf olduğunu hissettim. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani o zaman hakikaten Allah bile bin kere razı olsun. Rabbül Alemin'e hamdolsun ki öyle bir kardeşi karşıma çıkarttı da aklım başına geldi yani. Aklım başıma geldi. Ve kaldı ki o sünnetle tanıştığım zaman, peygamberle konuşmaya başladığım zaman, yani o hadisleri okumaya başladığım zaman Allahu Ekber dedim ya. Ben yani bu rahatlığın içinde yani rezillik yapıyormuşum. Kendi kendime sıkıntılar veriyormuşum. Farkında olmadan kendime eziyet ediyormuşum. Yani bir ideoloji gibi almışım işi yere. Anlatabildim mi? Hani ideolojilerde ne yaparsın? Biraz orasından, biraz burasından düzeltmeler yaparsın. Ne yaparsın? Kendine göre geliştirsin, değiştirsin. Sanki böyle gibi algıladım. Allah'a sığınırım. İmanın bambaşka bir şey olduğunu anladım. İman bambaşka bir şey. Dinini savunacaksan sana öğretildiği gibi savunacaksın. Kafana göre değil. O yüzden dolayı yani Allah'ın kullarına unutmayacaksın Allah'ın kitabıyla gönderdiği Resul'ün sünnetiyle. Öyle yok şöyledir, yok böyledir falan filan. Yok öyle bir şey. Hepsi Allah'ın kullarıdır onlar. Onlar Allah'tan daha merhametli kimse olamaz. O zaman kimse kafasına göre Allah'ın kullarına davranış biçimleri geliştiremez. Kafasına göre ne bileyim işte bugün tarikatlarda olduğu gibi yok bilmem şöyleydi, yok böyleydi, önünden git, arkasından git, adamın zor zamanlarında şundan bundan şey yap. Ondan sonra at iftirayı, o sana yardım etti, yok rüyanda bunu gördüm falan filan. Hayır, böyle şeyleri kimse yapamaz. Bu Allah'ın dinidir. Allah'ın dininde Resulullah nasıl yapmışsa, Allah nasıl emretmişse böyle yapmak zorundasın. Burası Allah'la kulu arasında aracılık şirketi falan değil. Burada keyfiyet asla olamaz. Burada tamamen sünnetullah işler ve sünnetullah da emirdir. Bilenler bilmeyenlere öğretmekle mecburdur. Bunu ücret karşılığı da almayacak. Aldığı hidayetin, anlatabiliyor muyum, gereğini yerine getirecek. O yüzden dolayı eğer biz sünneti bir tarafa atacak olursak o zaman Kur'an'ı da attık demektir. Neden? Çünkü bir kitap var, o kitabı kendimiz yazıyoruz demektir. O kitabın üst başlıklarını alıp altını kendimiz dolduruyoruz demektir. O yüzden de Allah razı olsun şeyhim, yani ben sadece içimden geçen bazı şeyler söyleyeyim. Yoksa sizin sözünüzün üzerine bir şey söylemek falan, böyle bir haddimi aşacak bir şey falan olsun diye söylemedim. Zaten böyle bir şeyden de Allah'a sığınırım. İlminize de saygım var, size de kişi olarak da saygım var. Tamam. Şeyhim kendisi anlatsın, şeyh diyeyim. İnşallah cümleniz Allah'a emanet olun. Allah inşallah rızasına eren kullarından etsin sizleri. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
Aleyküm selam ve rahmetullah ve rahmetullah. Allah razı olsun kardeşim. Hakikaten her şeyin ilki çok hoş oluyor. İnsanın doğruyu anlaması, doğruya tabi olması, yanlışı görmesi ne kadar güzel bir şey. Anlatırken bile insan hakikaten bir güzellik içinde anlatıyor ve o güzelliği tanıdıktan sonra insanların da ona tabi olması için elinden geleni yapıyor. Allah haktan ayırmasın. Müritleri kabul ediyoruz. Mürit olmak isteyen sıraya geçebilir. Tuğyan, kutsi, el istiyorsanız veririz, ayıp ettim. Daha amcama müracaat edin. Kabul işlerine o bakıyor. Onun testinden bir geçin. Ama eli keskindir, haberiniz olsun. O kabul ederse gelin. El veririz. Hiç canınızı sıkmayın. Buyurun, selamun aleyküm.
Selamünaleyküm. Cümleten hayırlı geceler, hayırlı sohbetler. Valla Tuğyan kardeşin yazısı dikkat çekti ne şeyhi deyince. Valla kardeş biz şeyhimiz var Allah'ın izniyle. Biz şeyhlerimize güveniyoruz. Sen inanmıyor musun yoksa? Ben vahdani şeyhten dün el aldım Allah'ın izniyle. Ya burada Müslüman abimiz var, inşallah ondan nasip olursa ondan da el alacağız. Bağlantıyı koparmayalım inşallah. Selamun aleyküm, haydi geceler.
Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Tuğyani Red kardeşim. Şimdi biz bu şeyh meselesini böyle herkes çok fazla yüceltince, aman şeyh efendi, aman şu efendi, bu efendi deyince, biz bu işi biraz sulandırmak için, anlatabiliyor muyum? Söylüyoruz ve gerçek manasında söylüyoruz. Şeyh demek aslında yaşlı adam demek yani. Müslüman daha iyi anlatacaktır inşallah şeyh bu kelimenin Arapçasını, ne anlama geldiğini. O yüzden de biz bunu yani bir kesim insanların bununla bir takım insanları yücelttiği için, anlatabildim mi? Biz de bu sözü sulandırıyoruz. Gerçek manada kullanıyoruz. Anlatabildim mi? Yani onlar bazı insanlara hasrediyorlar. Sadece onlar için kullanılır diyorlar. Anlatabildim mi? O yüzden dolayı biz de ne yapıyoruz? Herkes için kullanılabileceğini, yeter ki bir insan, evet. Yok kardeş, yok, aman aklına öyle bir şey gelmesin canım benim. Yok öyle şey olur mu? Buyur inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
Aleyküm selam ve rahmetullah ve rekat. Kardeşlerim, haktan Allah bizleri ayırmasın. Bir zaman Paltak'tayken anti bidat, anti şia, anti mutezile diye nicklerim vardı. Şimdi anti tuğyanı görünce aklıma o günlerim geldi. Hakikaten insan hangi niki alırsa ona göre bir düşünce sabit oluyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini hatırlarsanız, çocuklarınıza güzel isimler koyun diyor ya, yani insana isim de bir şey veriyor, müsemma veriyor. Yani bir Abdullah sözünü düşünün kardeşlerim. Önemli değil Abdülkadir, Allah hayırdan ayırmasın. Yeter ki hak yazılsın. Batıl söylense bile dönmek de meziyettir. Abdurrahman. Ama bunun yanında Camuzoğulları baklavası çok meşhurdur ha Ankara'da. Camuzoğulları.
hakkınızı helal edin. Yani adamlara burada bir hakaretten falan demiyorum. Adamlar övündüğü için diyor. Şimdi estağfurullah tevbe yani. Mesela Teymullah ismini almış kardeşimiz. Hakikaten o ismin müsemmasıyla o an için insan bir bütünleşiyor. Mesela Tuğyan'ı red derken Tuğyan bir sefer haddi aşmadır. Ben olsam tağutu red alırım. Çünkü insanoğlu birçok yerde hata edebilir, tuğyan edebilir. Aynen Nuh kıssasında olduğu gibi dere yatakları tuğyan etti. Tuğyan etti diyor. Gidelim. Nereye gidelim? Hadi gidelim. Sen şimdi oradan katılıyorsun herhalde. Sen herhalde oradan katılıyorsun. Öyle mi? Onun için isimlerin insan üzerinde hakikaten bir tesiri var. Rabbim hakkıyla anlayanlardan eylesin. Onunla müsemmasıyla bütünleşenlerden eylesin. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Evet, ben de gördüm, yeni gördüm. Buyur Abdülkadir. Abdülkadir herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, Paltak'tan da ben bu nikte bir arkadaş hatırlıyorum. Zannedersem öyle. Buyur kardeş. Herhalde oradan. Buyurun. Selamun aleyküm.